Ayrım 3.
Kur bir televizyon, tartışalım şu konuları tek tek. Hem sen televizyon işine el atınca Sabancı boş durur mu? O da açar bir kanal, derken sırtını Özal ve Pakdemirli'ye bağlamış Rax şirketine devlet bütçesi kadar yatırım indirimi sağlarlar, onlar da bir kanal açarlar. Çok partili düzeni bir türlü kuramadık amca. Hiç olmazsa senin öncülüğünde çok kanallı televizyon kuralım. Sen merhum babam gibi kökten Ankaralısın. Senin kuracağın televizyon yayınları da istersen bir Ankara türküsüyle başlasın. Bizde adet böyledir, güzeli ağlatırlar, çirkini söyletirler. Ne güzel yanıt olur şu yasaklı ve kısıtlı demokrasiye bu türkü. Vehbi Bey amca, biz gerçi devletçi olmasına yine devletçiyiz ama eski solculardan Tunca Toskay'ın başında bulunduğu televizyon bizleri vallahi de billahi de kitle iletişimi konusunda devletçilikten soğuttu. Kur bir televizyon, gerisini merak etmesen. Saygılar sunarım, ellerinden öperim, benim baba dostu Vehbi Bey amcam. 5 Ekim 1986. Zurna Peşrevi. DYP Genel Başkanı Sayın Demirel ile Devlet Başkanı Sayın Adnan Kahveci arasındaki zurna deliği tartışmasına ANAP Genel Başbakan Yardımcısı Sayın Keçiciler de katıldı. Keçiciler, DYP Genel Başkanı Demirel'in kahveci zurnanın son deliğidir sözlerini, Demirel zurnanın ilk deliğidir diye yanıtladı. Zurnanın ilk deliği ile son deliği arasındaki deliklere de siyaset dünyasından birer saygın ad bulunursa, bu delikli benzetmeler ile hükümetin manevi şahsiyetine hakaret edilmiş olur mu? Türkçemiz davullu zurnalı atasözleri ve deyimler ile doludur. Örneğin, kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya kaçar ya da zurnacıya. Aile hukukundaki beklenmedik ahval-i şahsiye değişikliklerini anlatan bu atasözü, günümüzde ister istemez siyasal içerik kazanmıştır. Bendeniz bir hukukçu olarak davulcu kavramından Başbakan Sayın Özal'ın damadı Sayın Asım Ekren'i anlaşılacağı kanısında değilim. Değilim çünkü Sayın Ekren bilindiği gibi davul değil, bateri çalmaktaydı. Bu atasözüne konu olan davul bir Alaturka müzik aygıtıdır. Bateri, ziller, tefler, kastanyetler eşliğinde çalınan birden çok davul görüntülü, vurgulu ve çok uluslu bir çalgıdır. Davul dengi dengine çalar atasözü, söz meclisten dışarı, ideolojik ve sınıfsal anlamlar taşır. Bu deyim, ağanın kızı ağanın oğlu ile, paşanın kızı paşanın oğlu ile evlenir kuralını anlatır. Ankara'nın ünlü aman aman olmuyor, eş eşini bulmuyor türküsü, hem sınıfsal hem de duygusal anlamlar içerir. Ağanın kızı bir başka ağanın oğluyla evlendirilir ama kızın gönlü bir başkasınadır. Onun için olmuyor der, olmuyor. Özetle davulcu sözcüğünün Sayın Asım Ekren'e matufiyeti yoktur, olamaz. Böyle olmasına böyledir ama davulcu ve zurnacı kavramlarını kullanarak eleştiri yazıları yazmak, Türk Ceza Yasası'nın 480. maddesinden teğet geçmek demektir. Liberal demokrasimizde bu gibi atasözü ve deyimleri kullanmak yasak ve tehlikelidir. İşte bu nedenle demokrasimizde şişman, davul, gözlüklü, davulcu, bypass, papatya gibi sözcük ve kavramları yasaklamak uygun olur. Papatya gibisin beyaz ve ince tangosu da ceza yasamızın 159 ve 480. maddelerine girebilir, konu bu açıdan da ayrıca ele alınmalıdır. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az atasözü bu bakımdan pek o kadar tehlikeli değildir. Bir takım arsız siyasetçileri eleştirmek için alın derisi değil, davul derisi atasözünü kullanabilirsiniz, hukuk açısından bir sakınca yoktur. Tabii yazının içinde bu siyasetçinin boyunu, posunu, kilosunu, şusunu, busunu vermemek koşulu ile. Kilodan boydan postan söz ettiniz ve mağdufiyet vardır diye haydi doğru mahkemeye. Devlet Standartları Enstitüsü devlet adamlarının kilosunu, boyunu, posunu resmi gazetede her 3 ayda bir yayınlamadıkça bu gibi sözlerin kimleri eleştirmek için kullanıldığı kanıtlanamaz. Ama delikli eleştiriler öyle mi? Sayın Demirel'e göre Sayın Kahveci zurnanın son deliğidir. Sayın Keçicilere göre de Sayın Demirel aynı zurnanın ilk deliğidir. Buralarda matufiyet açıktır. Peki matufiyet açıktır, yani eleştirinin kime yöneldiği bellidir. Bellidir de zurnanın zırt dediği delik hangi deliktir? İlk delik mi, son delik mi, orta delik mi? Bu konuda herhalde bir meclis araştırması gerekmektedir. Türkçemizdeki Zurnada peşrev olmaz atasözü de çok anlamlıdır. Bu atasözü plansız programsız işlerde yöntem aranmayacağını anlatmak için kullanılır. Özal, ekonomide de siyasette de peşrevsiz zurna çalıyor. Bu zurnayla çaldığı müzik de Friedman konçertosudur. Hem de bu konçertonun arabesk uyarlaması. Bu yüzden olacak ne zurna deliği tanıyor ne davul. 29 Nisan 1988 Paşa Tasarrufu. 12 Eylül hukuku paşa tasarrufları olarak adlandırılabilecek bir antidemokratik işlem çeşidi yaratmıştır. 1402'likler diye bilinen kamu görevlileri sorgusuz sualsiz görevlerinden alınmışlardır. Bunların bir kısmı üniversite öğretim üyesidir. Bu öğretim üyeleri hiç kuşkunuz olmasın, üniversite içinde önce kendi arkadaşlarınca ihbar edilmişler. Bu ihbarlar MİT ve sıkı yönetimce paşa tasarruflarına dönüştürülmüştür. 27 Mayıs döneminde 147'ler olarak bilinen öğretim üyeleri nasıl arkadaşlarınca ihbar edilmişlerse, 12 Eylül döneminin 1402'likleri de işte böyle üniversite içindeki öğretim üyelerince ihbar edilmişlerdir. O günlerde astığı astık, kestiği kestik sıkı yönetim komutanları hiçbir titizlik göstermeden MİT'ten gelen bu raporları anında paşa tasarrufu olarak uygulamışlardır. 1402 uygulaması başlı başına antidemokratiktir, acımasızdır, bilime ve bilim adamlarına karşı amansız bir düşmanlığın göstergesidir. İstanbul'dan Profesör Doktor Aydın Aybay, Profesör Doktor Hüseyin Hatemi, Profesör Doktor Nuri Karaca, Profesör Gencay Gürsoy, Ankara'dan Profesör Doktor Bahri Savcı, Profesör Doktor Alpaslan Işıklı, Profesör Doktor Cevat Geray, Profesör Doktor Korkut Boratav, Doçent Doktor Cem Eroğlu, Profesör Doktor Rana Aybay, Doçent Doktor Tahir Hatipoğlu, Doçent Doktor Nurkut İnan, İzmir'den Profesör Doktor Veli Kök, Profesör Doktor Yavuz Aksu, Profesör Doktor Tayyar Bora, Profesör Doktor Türkan Süer, Profesör Doktor Erol Mavi, Profesör Doktor Cumhur Ertekin, Doçent Doktor Şükrü Bozkurt, Doçent Doktor Hüseyin Yıldırım, Doçent Doktor Hüseyin Turan, Profesör Doktor Ataman Tangör, Doçent Doktor İsmet Özkut, Doktor Renan Pekünlü ve Doktor Bülent Pekertem. Trabzon'dan Profesör Doktor Erdem Aksoy, ODTÜ'den Profesör Doktor Yakup Kepenek ve Doçent Doktor Güney Gönenç bu paşa tasarruflarının adları duyulan kurbanlarıdır. 1402 sayılı sıkı yönetim yasasının ikinci maddesine 1982 yılında yapılan bir ekle görevlerine son verilen kamu görevlilerinin durumları sıkı yönetim komutanlarınca yeniden incelenmiştir. Sıkı yönetim komutanları daha önce görevlerine son verdikleri kamu görevlilerinin durumlarını ikinci kez incelemişler, bunlardan bir kısmı hakkındaki işlemlerini geri almışlardır. Ne olması gerekirdi bundan sonra? Bu kamu görevlilerinin hemen görevlerine başlamaları gerekmez miydi? Hiç şüphesiz gerekirdi. Komutanlar bu paşa tasarruflarını alınca idare hemen hiç zaman yitirmeden bu işlemleri uyguluyordu da aynı işlemler aynı sıkı yönetim komutanlarınca geri alındığında idare niçin bu işlemleri uygulamıyor ve ilgili yazışmaları sümen altında tutuyordu? Hem askeri yönetim de bitmiş, sözüm ona sivil demokrasi dönemi başlamıştı. Bir Amerikan yazarı gibi askeri müziğin müzikle ne derece ilgisi varsa askeri hukukunda hukukla o derece ilgisi var diyelim. Askeri dönem bir kapalı rejimdir. Böylesine kapalı rejimlerde hukuk devleti yerine kışla hukuku egemendir. Polis devleti gibi rejimlerde geçerlilik kazanır. Bunların hepsi doğru. Peki hukuk devletinde, sivil demokraside bugün de kışla hukuku egemense ve bugün de paşa tasarrufları geçerliliklerini koruyorlarsa, o zaman kavramları yerli yerine oturtmak gerekir. Bir örnek verelim. ODTÜ öğretim üyelerinden Doçent Doktor Güney Gönenç, 1983 yılında 6. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanı'nın emriyle üniversiteden uzaklaştırılmıştı. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitiren Gönenç, lisans çalışmalarını Amerika'da yapmış, doktorasını İngiltere'de tamamlamıştır. İTÜ ve sonra da ODTÜ'de öğretim üyesi olarak görev yapan doçent doktor Güney Gönenç, 1982 yılında ODTÜ'ye bağlı Gaziantep Mühendislik Fakültesi'ne atanmış, 1983 yılında da 1402'likler arasına katılmıştır. Sıkı Yönetim Komutanlığı bir süre sonra Gönenç hakkındaki işlemi kaldırmış, ancak doçent Gönenç'e işlemin kaldırıldığı bile bildirilmemiştir. Böylece doçent Gönenç'i görevinden alan paşa tasarrufu, bu kez de çok liberal olduğu söylenen Özal döneminde sivil paşalar tarafından uygulanmıştır. Hem de işlemlerin kaldırıldığı bilindiği ve ilgililere bildirildiği halde. Bu da sivil demokrasimizin ve liberal dönemimizin hünerlerinden biridir. 1982 Anayasası'nda üniversite öğretim üyelerinin, üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca, her ne surette olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamayacakları yazılıdır. Paşa tasarrufları bu kuralın dışında mıdır? Hükümet ve YÖK eğer istemiş olsalar, bu paşa tasarrufları bir saat içinde kaldırılır ve bir saat içinde 1402'lik öğretim üyeleri görevlerine dönerler. Bırakınız bu paşa tasarruflarını kaldırmayı, sivil demokrasi döneminde bazı kafalar hala ve hala o kışla hukukunu vicdanlarında ve bilinç altlarında yaşatıyorlar. Askeri dönemin paşa tasarruflarına sivil demokrasi döneminde de esir olduktan sonra, ne demokrasisi beyim, ne demokrasisi, ne liberalizmi beyim, ne liberalizmi, ne özerkliği hocam, ne özerkliği. Dikkat, esas duruş rahat. Rahat artık beyler. Rahat, rahat hocalar, rahat. 31 Mayıs 1988. Hukuk güvenliği. Başbakan Özal'a karşı yöneltilen suikast girişimiyle ilgili soruşturma Ankara DGM savcılığınca yürütülüyor. Bir başbakana karşı suikast düzenlenmişse bu eylem doğrudan doğruya devlet güvenliği ile ilgilidir. Bundan hiç şüphe yok. Peki bu soruşturma yürürken saldırganın ifadesinin yayımlanması da aynı devlet güvenliği kavramı ile ilgili midir? Hayır, değildir. Bir gazeteci eğer böyle bir yayın yapmışsa konu basın yasasını ilgilendirir. Basın yasasının 30. maddesi ceza kovuşturmaları ile ilgili her türlü vesika ve evrakın açık duruşmada okunmasından önce yayınlanmasını yasaklamaktadır. Bu eylemin yaptırımı bir aydan 6 aya kadar hapis ve 15 bin liradan 150 bin liraya kadar para cezasıdır. Kartal Demirağ'ın Ankara Cumhuriyet Savcısı yardımcılarından biri tarafından alınan ifadesi devlet sırrı değildir. Bu yüzden bu ifadeyi yayımlayan Erbil Tuşalp'ın gözaltına alınmasını gerektirir, hiçbir hukuksal dayanaktan söz edilemez. Anayasanın 26. maddesi basın özgürlüğünün resmi makamların müdahalesi olmaksızın kullanılacağını belirtiyor. Aynı maddede bu özgürlüğün suçların önlenmesi ve yargı görevinin uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla sınırlanacağını da kaydediliyor. Basın yasasının 30. maddesinin dayanağı olan anayasa maddesi budur. Eğer yayında suç varsa, bu suç haberin gazetede yer alması ile işlenmiştir. Öyleyse savcılığın Erbil Tuşarp'ı gözaltına alıp ifade metnini bulmak için Cumhuriyet Gazetesi'ni araması, yargı görevini yerine getirmek değil, basın özgürlüğünü yok etme anlamına gelir. Öyle anlaşıyor ki savcı Erbil Tuşalp'i haber kaynağını açıklaması amacıyla gözaltına almaya karar vermiştir. Yasalar bu amaçlı bir gözaltı işlemine izin vermez. Anayasanın 30. maddesi basım evi ve eklentilerinin suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemeyeceğini de açıkça belirtiyor. Yasalar bir gazetecinin haber kaynağını açıklaması amacıyla gözaltında tutulmasını gerektiren bir tazyik hapsi öngörmemiştir. Ceza muhakemeleri usulü yasası yalnızca tanıklıktan çekinme durumlarında tanığı tanıklığa zorlamak için bir hapis cezası öngörür. Bu konudaki yetki de savcılara değil yargıçlara tanınmıştır. Erbil Tuşalp olayda tanık mıdır yoksa sanık mı? Sanıksa, ki öyle olduğu anlaşılıyor, o zaman suç yayın ve işlendiğine göre gözaltı işlemi ve arama kararlarının hukuksal dayanağı yoktur. Yok Tuşalp sanık değil de tanık ise bu konudaki kararı verecek olan yetkili de savcı değil yargıçlardır. Üstelik ceza muhakemeleri usulü yasasının 97. maddesine göre arama kararlarını verecek makam savcılık değil mahkemelerdir, ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcılar ya da zabıta memurları arama yapabilirler. Yargıç ya da savcının hazır bulunmadığı aramalarda o mahal ihtiyar heyetinden ve komşulardan iki kişinin de hazır bulunması gerekmektedir. Aramada bu biçim koşullarına da uyulmuş değildir. Basın yasası kapsamında yaptırımı bulunan bir eylemi ceza yasasının 132. maddesi içine sokup yasaları zorlamak basın özgürlüğünü yok etme kapısını açar. Gazeteler sıkı yönetim dönemlerinde bile aranmadı, sayın savcı her dakikası ve saniyesini suikastçı ve örgütüne ayırması gerekirken gazetelere karşı niçin böyle bir savaş açıyor? Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir. 23 Haziran 1988 İsviçre hesabı. İsviçre'de banka hesapları gizlidir, bu yüzden para kaçırmak isteyen doğru İsviçre bankalarına koşar. Bu bankalardan bilgi isteyemezsiniz, vermezler. Vermezler ama İtalyan polisi bir yolunu bulup, Sarı Avni diye bilinen Avni Karadurmuş, Musullulu ile uyuşturucu madde kaçakçılığından İtalya'da tutuklu Sabit Tırnovalı ve Celal Erdoğan'ın banka hesaplarını ele geçirir. Daha sonra bu banka hesapları ilgili nedeniyle Diyarbakır Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanmakta bulunan Behçet Can Türk'ün dava dosyaları arasına girer. Sabit Tırnovalı'nın Trade Development Bank'taki 138.591 RL hesabından 9 Aralık 1983 günü gümrük çıkış beyannamesi 234-66 sayılı işleme dayanarak Akbank İstanbul Galata Şubesi'ne biri 176.400, biri de 323.400 olmak üzere 499.400 dolar gönderilmiştir. Enka bilindiği gibi ANAP ile iç içe olan bir ayrıcalıklı şirkettir. Bu şirketin uyuşturucu madde kaçakçılığından tutuklu Sabit Tırnovalı ile ne gibi ilgisi vardır? Evet, merak bu ya, soruyoruz. Avrupa'daki eski ülkücü Türk Federasyonu Genel Başkanı ve fındık dış satımcısı Lokman Kondakçı'nın 28 Mart 1983 günü Cenevre'deki UBS aracılığı ile Sabit Tırnovalı'ya niçin 150 bin mark gönderdiğini de sormak istiyoruz. Yine UBS Zürich okumuş Comptate 516-520-610 sayılı hesabın okumuş holding ile bir ilgisi olup olmadığını da. Ayrıca Midland Bank, Queen Street Branch, Cardiff, Dr. A. Türkeş'in kimliğini de. Tırnovalı'nın Yılmaz Sazağ'ın Barclays Bank Limited 53, Maidia, Vale Branch, London 70-83-18-18 sayılı hesabına 7 Aralık 1983 günü niçin 10 bin dolar gönderdiğini de. Niçin gönderilir bu paralar bir uyuşturucu kaçakçısına? Hayali ihracat için mi, yabancı şirketlerin garantisiz alacakları için mi? Sarı Avni'den Tırnovalı'ya, Tırnovalı'dan Enka'ya uzanan bu hesapların anlamı nedir? Merak ediyorum, soruyorum. Sarı Avni diye bilinen kaçakçının asıl adı Avni Karadurmuş'tur. Sarı Avni, şimdi Avni Yaşar Musullulu adını aldı. Sarı Avni'nin başka kimlikler altında şu anda İtalya'da yaşadığı sanılıyor. Sarı Avni'nin İsviçreli bir ortağı var, adı Paul, soyadı Veridel. İsviçre'de uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmak suçundan 13 yıla hükümlü, 1941 doğumlu Veridel, 14 Haziran 1985 günü ABD New York Bölge Mahkemesi yargıçlarına Amerikan ve Yunan istihbaratı adına çalıştığını söylediği biliniyor. CR.286-2NL tutanak sayfa 120. Dahası var, Sarı Avni'nin Zürih'te bir turizm şirketi var. Adı Sultan Turizm. Sultan Turizm'inde bir de yönetim kurulu başkanı var. Adı Christian Schmidt. Sarı Amne'nin ortağı avukat Schmidt uzun süre Zürih'teki Türk Hava Yolları'nın avukatlığını da yapmış. Ne zamana kadar? Yakın zamana kadar. 1984'e kadar. Sarı Amne, Amerikan ve Yunan istihbaratı Türk Hava Yolları Zürih Şubesi Hukuk Danışmanlığı işte böyle iç içe çalışmış yıllarca. Sarı Avni'nin banka hesaplarında 100-721 numarada Ahmet Ümit Akçal adı göze çarpıyor. Kim bu Akçal? 3 Mart 1981'de Sarı Avni'nin hesabından 150 bin dolar gitmiş Ahmet Ümit Akçal'a. Allah Allah! İşler çok karışık. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Behçet Can Türk, Emin Görpe ve İsmet Hilmi Balcı iş ortağı. Balcı 1969-73 döneminde AP milletvekili olarak TBMM'de görev yapmış. Daha önce de Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde bulunmuş. Emin Görpe adı son olarak geçenlerde konu ettiğimiz Anamur Gümrüğü'nden yapılan hayali ihracat işine karışmış. Uyuşturucu madde kaçakçısı Tırnovalı'nın hesabından 7 Ocak 1985 günü Soydan Pazarlama AŞ'nin Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası Elmadağ Şubesi'ndeki hesabına 251-497 sayılı gümrük çıkış beyannamesi uyarınca gönderilen parada 35.543.75 dolar. Yılın ilk günü böyle karışık ilişkileri okuyunca insanın sinirleri bozulur. Haydi yarın Antalya'da bir sahil sitesinde buluşalım. Biraz temiz hava alırız da. Yılmaz Sazak açıklıyor. 1. 1 Ocak günü bu köşede yer alan yazıda 3 uyuşturucu madde kaçakçısının İsviçre'deki banka hesaplarında adlarına rastlananlar ile ilgili sorular sormuştuk. Bu sorularla ilgili ilk yanıt Enka'dan gelmişti. Bu yanıtı hemen yayımladık. İkinci yanıt, Yüksel İnşaat AS sahiplerinden Sayın Yılmaz Sazak'tan geldi. Sayın Sazak mektubunda 1 Ocak günü beni telefonla aradığını ancak bulamadığını kaydettikten sonra 10 bin dolar havalesinin doğru olduğunu, yurt dışında okuyan çocuklara gönderilmek üzere Türkiye'de eski ortağının bir arkadaşına Türk parası ödediğini yazıyor. Sazak, 1980 yılında teröristlerce öldürülen kardeşi Gün Sazak'ın 1978 yılında lenf kanseri olduğunu, birlikte İngiltere'ye gittiklerini, gerekli ameliyat parasını ortak iş yaptıkları Avusturyalı bir iş adamından aldıklarını, bu paranın Barclays Bank'te açılan bir hesaba yatırıldığını belirtiliyor.